Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Rabbimizin izniyle İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned isimli hadis kitabını okuyoruz. Rabbimize hamd ediyoruz. Ve Abdullah İbn Ömer'in rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. 5328. hadis-i şerif. Abdullah İbn Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, muhannes erkekleri ve kendini erkeklere benzeten kadınları lanet etti. Muhannes erkekleri ve kendini erkeklere benzeten kadınları lanetledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle bir yanlışın tespiti önümüzde. Kadınlaşan erkekler ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlarla ilgili Allahu Teala'nın bir laneti var, bir öfkesi var. Rabbim korusun. Çünkü Yaradan insanları kendi kimlikleriyle yarattı. Kadını kadın olarak, erkeği erkek olarak yarattı. Bunların karıştırılması bozgunculuk demektir. Geceyi yarattı, gündüzü yarattı. Gece gündüzü karıştırmak yine zamana karşı yapılan bir ihanet demektir. Burada da erkeksi tavırlarını, erkeklere özgü Allahu Teala'nın yasasını, fıtrat yasasını bırakır, terk eder ve kadınsı hareketlerde bulunur, kadınsı tavırlarda bulunursa kendini iptal ediyor. Bununla da Allahu Teala'ya karşı bir tavır içine giriyor demektir. Rabbin yarattığı yapıyı değiştirme hareketidir bu. Kadın da aynı durumdadır. İçinde yaşadığımız şu dünyada, son zamanlarda özellikle bu şiddetli bir toplumsal dönüştürücü olarak kullanılıyor. Artık kadın gibi olmayacak, erkek gibi kalmayacak. Aslında bunu Firavun da uygulamıştı. Erkekleri öldürmüş, fakat öldürürken onların aslında yiğitliklerini, onların mücahitliklerini, onların sorumluluk duygularını bitirmiş, köleleştirmiş, hafife almış ve kimi zaman da gerçekten öldürmüş ama çoğu zaman mana olarak, ruh olarak, kimlik olarak öldürmüştü. Kadınları ise, Müslümanların hanımlarını ise hayasızlaştırmış, utanmaz işlerde çalıştırmış, onlardan hayat alacak şekilde onları Allah korusun fuhuşta o sektörün içerisinde harcamış, bitirmiş ya da kadınları bir hayat kazanımı için hayatın içerisinde en zorlu işlerde çalıştırmış ve böylece kadın fıtratından, oturduğu ortamdan, annelik özelliklerinden uzaklaşmıştı o gün ve galiba şimdi de bugün aynı durum gerçekleştiriliyor. Kadın bozulduğunda, erkek bozulduğunda, toprak bozulduğunda insanların hayatında sabit bir şey kalmayacak. Ama Allah'la arası bozuk olan toplumların her şeyleri de bu şekilde bozulur ve gider. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde 5331. hadis-i şerif. Ali bin Abdurrahman el-Muavi der ki, Abdullah İbni Ömer namazda çakıllarla oynarken beni gördü. Ve namazı bitirince böyle yapmamı yasaklayıp, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi yap dedi. Ben, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yapardı diye sorunca, Abdullah İbni Ömer şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda oturunca, teşehhütte sağ elini sağ bacağına koyup bütün parmaklarını yumar, baş parmağını takip eden şehadet parmağı ile işarette bulunur, sol elini de sol uyluğunun üzerine koyardı. Sol elde hareket yok, bacağımızın üzerine koyuyoruz, diz çökmüşüz, ettahiyyatü diye hani okuduğumuz surenin okunduğu oturum var ya, son kade, orada otururken Elimiz, sol elimiz sol bacağımızın üzerinde, sağ elimiz sağ bacağımızın üzerinde. Fakat sağ elin bütün parmakları yumulu, sanki yumruk haline gelmiş gibi düşünün. Ama işaret parmağı ile hareket ediyoruz, teşehhütte bulunuyoruz. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiymiş. Resulullah nasıl yapardı sorusuna Abdullah İbni Ömer böyle cevap verdi. Çakıllarla oynama dedi. Bunu yap, bu şekilde dur dedi. Ve biz de Peygamber Efendimizin bu yaptığını öğrenmiş olduk. Biz de uygulamak için inşallah gayret göstereceğiz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5332. hadis-i şerif. Kişinin cemaatle kıldığı namaz, kendi başına kıldığı namazdan 27 derece daha üstündür. 5333. hadis-i şerif. Zühri, Halid bin Esid ailesinden bir adamdan naklediyor. Abdullah İbni Ömer'e, Kur'an'da korku anındaki namaz ile mukimken kılınacak namaz konusunda ayet bulabiliyoruz. Ancak yolcu namazı hakkında ayet göremiyoruz dediğimde, Kur'an'da korku anında nasıl namaz kılınacağı ile ilgili bilgi var. Mukimken, yani yolculuğa çıkmadığımızda, kendi yerleşkemizdeki hayatın içinde namaz kılarken nasıl namaz kılacağımızla ilgili ayetler bulabiliyoruz. Ancak yolcu namazı hakkında ayet göremiyoruz dediğimde, hani kitapta ne varsa onu yaparız, kitapta olmayanı yapmayız demiyor bu zat. Ama bunun bir işaret ettiği ayet var mı diyor. Abdullah İbni Ömer, Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gönderdiğinde biz hiçbir şey bilmiyorduk. Bundan dolayı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yapıyorsa biz de aynısını yaparız karşılığını verdi. Dinin iniş dönemi Müslümanlarıyla dinin artık uygulanış dönemi Müslümanlar arasındaki belki en temel farkı ifade eden bir bilgi bu. Yani sonra İslam'ın bütün hayatta yaşanılır olduğu dönemde yaptıkları amellerin delillerini arayan Müslümanlar namazla ilgili, korku namazı ile ilgili, mukim namazla alakalı ayetler bulabildiler ama yolculukla ilgili bir ayet bulamadılar. Ama ne yapacağız diye düşündüler ve Abdullah İbni Ömer'den böyle bir ayet var mı diye soruyor. Ya da bir ayet buna işaret eder mi? Abdullah İbni Ömer bunu çok hoş ifade etti. Bu din geldiğinde Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hiç kimse hiçbir şey bilmiyordu. Nasıl bir Müslümanlık yapacaklarını, nasıl Allah'ı razı edeceklerini, nasıl Allah'ın gazabından kurtulacaklarını kimse bilmiyordu. Allah-u Teala bunu bilgi bilgi, ayet ayet peygamberine indirdi. O da uyguladığı gösterdi. Ve biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yapıyor gördüysek öyle yaşarız, aynısını yaparız. Yani ayette var mı, şurada var mı demeyiz. Bize ayetleri nasıl yaşayacağımızı gösteren elçimiz peygamberimizdir. O yolcu namazını kıldı, böyle yaptı. Biz de böyle yaparız. Tartışmanın alemi yok. Şimdiki dönemde de bugünün Müslümanları iniş dönemi sahabesi gibi bir zihinle, bir imanla kitaba ve sünnete yaklaşırsa Allah bize inşallah yepyeni bir diriliş ihsan eder. Ama bırakın iniş ya da sonrasındaki dönemdeki Müslümanların zihnini, seküler bir hayatın içerisinde, demokratik bir hayatın içerisinde, kafir bir dünya tarafından biçimlendirilen ve bilgilendirilen bir hayatın içinde yaşayan Müslümanların kitap ve sünnete doğru döndükleri anlarda bile zihinleri büyük karmaşa içerisinde. Toparlanalım, temizlenelim, kafir kirlerden uzak duralım ve Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın bize öğrettiği gibi biz bilmez bir kavmiz, peygamberimize ineni takip ettik, o ne yaptıysa onu yaptık. Buyurun. Din budur işte. Bu kadar kolaydır hem de. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5339. hadis-i şerifle beraberiz. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her Müslüman hür köle, erkek kadın için Ramazan ayı zekatı yani fitresi olarak bir sağ hurma veya bir sağ arpa verilmesini emretti. Bunun bugünkü ölçüsü belli edilmiştir fıkıhta. Ama bütün erkek, kadın, köle, hür, bütün Müslümanlar bu Ramazan fitresini verecek, sadakasını verecek. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5343. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey kadınlar topluluğu, bol bol sadaka verin. Çünkü çokça lanet okumanız ve yapılan iyiliklere nankörlük etmenizden dolayı cehennemliklerin çoğunluğunu oluşturduğunuzu gördüm. Akıl sahipleri içinde de sizden daha fazla aklı ve dini eksik olanları görmüş değilim, buyurdu. Kadının biri, ey Allah'ın Resulü, aklımızın ve dinimizin bu eksikliği nedir diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aklının eksikliği iki kadının şahitliğinin bir erkeğin şahitliğine denk olmasıdır. Dininin eksikliği ise kadının hayızdan dolayı günlerce namazsız durması ve Ramazan ayında oruç tutmamasıdır. Dini kendi kafalarından yeniden biçimlendiren diyeceğim insanlar hadis-i şerifin o son bölümündeki konuyu tartışıyorlar. Yani kadının namazsızlığı hayızda neden? Neden oruç tutmasın Ramazan'da hayızda ki filan demeye de çalışıyorlar. Allahu Teala yaradan, yaşatan, imkanları bilen, ihtiyaçlarımızı bilen, zaaflarımızı, sıkıntılarımızı bilendir. Ve onun yaptığı ayar biz Müslümanlar için en güzel bir ölçüdür. Dini bu şekilde Rabbimiz indirdi. Kadının aklını bu şekilde kıldı. Kadının vücut yapısını da bu şekilde kıldı. Bu noktalarda bir eksiklik olsa da annelik noktasında bir fazlalık, bir bilgeliktir. Dolayısıyla Müslüman kendisini Allahu Teala'nın koyduğu yerden daha başka bir yere koymaması gerekir. Kadını da şereflendiren, erkeği de şereflendiren Mevlamızdır ve cennet yolunda her birine aynı imkanı vermiştir. Fakat fıtrat kaynaklı bir takım problemler var. Burada da dikkat edecek Müslümanlar. İşte hanımların daha çok kaybettiği iki noktayı Peygamberimiz işaret etti burada. Lanet okuma, çabuk kızıp hemen siliverme, çizme üstünü. Diğeri de yapılan iyilikleri bir süre sonra görmezlikten gelmek, nankörlük yapmak. Bu ikisi sebebiyle cennet ellerinden çıkıyor hanımların. Rabbim korusun. Müslüman hanımlar buna dikkat edecekler. Öte yandan Peygamber Efendimiz şu hanımların namaz kılıp iffetli olanları kocalarına itaat ettiklerinde cennete giderler deyiveriyor. Bu kadar da kolaylaştırıyor onlara. Ve cennete giden her bir erkeğe dünyada ameliyle cenneti kazanmış iki tane hanım verileceği söyleniyor. Dolayısıyla cennetteki kadınların sayısının da öyle az olmayacağını da anlıyoruz başka ifadelerle. Ama burada her şeye rağmen cehennemde de bir kadın nüfusu yoğunluğunu Peygamberimiz işaret ederek oraya girmemeye çabalayın ey hanımlar deyip onları sadakaya teşvik etti. Böylece cömert oldukça demek ki dildeki lanet kiri de gidecek ve dua kiri de gidecek. Öte yandan nankörlük de azalacak. Bir şey yapmadın da ben senden bir şey bulmadım da demeyi azaltacak. Çünkü Allah adına verilmeye başlandığında münafıklıktan kurtuluruz. Bu tür edepsiz işlerden de kurtuluruz. Erkek ve kadın olarak hepimiz Allah'ın izniyle. 5344. hadis-i şerif de okuyalım. Konuyla o da alakalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üstteki el alttaki elden daha hayırlıdır buyurdu. Abdullah İbni Ömer üstteki el veren el, alttaki el de isteyen eldir dedi. Müslümanlar birbirleri için böyle bir verme almak konumunda olacaklar ve Allah adına veren ve alan pozisyondaki şerefi kaybetmeyecekler. Ama çabamız dini vermek, sevgi vermek, var olan imkanlarımızdan vermek, değilse kulak vermek ama omuz vermek anlamında tüm cömertlikleri, fedakarlıkları taşımak olmalı. 5345. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasının insanların bayram namazına gitmesinden önce verilmesini emretti. Biraz önce bu Ramazan'da verilecek olan sadakanın köle, hür, erkek, kadın, bütün Müslümanlar adına verileceğini öğrenmiştik. Bunun da bayram namazı öncesinde yani Ramazan içerisinde verilmesi gerektiğini öğretiyor Abdullah İbni Ömer bize. 5347. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua eder, şöyle yemin ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yemini kalpleri evirip çevirene yemin ederim ki hayır şeklindeydi. Kalpleri evirip çevirene yemin ederim ki hayır. La ve mukallibil kulub diye Efendimiz yemin ediyormuş. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ödül koyarak at yarışı düzenlemiştir diyor Abdullah İbni Ömer 5348. hadis-i şerifte. Ödül koyarak at yarışı düzenlemiştir. Atların koşması, koşturulması, cihat atlarının hareketlediği adına önemli. Ve o günkü Müslümanlar için oyun olarak izin verilen şeylerden birisi atı çalıştırmak, atla oynaşmak. Atın koşturulması gibi. Ve ödüllü bir yarış izin verilmiş. Ama bu bugünkü yani at yarışları, hipodromlar, üzerinden kumar oynanan yapı bunu anlatmıyor burası. Şöyle Müslümanlar kendi aralarında at koşturdular. Birinciye şunu vereceğiz dendi. Bu da caizmiş. Müslümanlar bunu yapabileceklermiş. Bunu öğreniyoruz. Tabii ne at kaldı bu noktada ne de yarış. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5349. hadis-i şerifte şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının son 10 gününde itikafa çekildi. Kendisine mescitte hurma dallarından bir oda yapılmıştı. Bir gün başını odadan çıkardı ve namaza duran kişi Rabbi ile konuşmaktadır. Sizden biri Rabbi ile ne konuştuğuna dikkat etsin. Namazda okurken kimse kimseye karşı sesini yükseltmesin buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir bakıma bütün hayatı boyunca davet üzere, tebliğ üzere çabalayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde biraz böyle bir dinlenme diyebileceğimiz bir ibadet yoğunluğu içine giriyor. İnsanlarla kendi arasına bir perde geriyor. Bununla beraber bakın o perdeden de başını çıkarttı ve insanları yine uyardı. Namaza duran kişi Rabbi ile konuşmaktadır. Sizden biri Rabbi ile ne konuştuğuna dikkat etsin. Yani konuşurken de aklı başında olsun. Şeytanın bizden çokça çalmak istediği konu namazlarımız. Bu bakımdan hepimizin zaafa uğradığı nokta da burası. Namazdayken aklımızı başımıza mı gönlümüze mi koyacağız? Ve orada daha mı dikkatli olacağız? Ağzımızdan çıkanı okuyacağımız ayetleri gönlümüz mü duyacak? Bir çözüm bulacağız inşallah. Yani kimle karşı karşıyayım? Kime doğru namaz kılıyorum? Rabbim bağışlasın. Uçup gitmeyeceğiz inşallah. Böylece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu sözünü dikkate alalım. Gönlümüze koyalım da namazlarımız güzel olsun inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5351. rivayet Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim kibirlenerek giysisini yerde sürürse Allah kıyamet gününde ona rahmet bakışıyla bakmayacaktır buyurdu. Daha evvel okudum bu hadis-i şerifi ama şöyle bir ek var. Ebu Bekir radıyallahu anh Allah'ın Resulü onu düzeltmeme rağmen izarımın bir yanı gevşeyip yerde sürmektedir. Ne yapmalıyım dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz ki sen bunu kibirle yapanlardan değilsin buyurdu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5353. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Deccal'ın iniş yeri şu çorak yer olan Kanaat Vadisi'nde olacaktır. Onun peşinden gideceklerin çoğu kadınlardan oluşmaktadır. Hatta erkeklerden kişi hanımına, annesine, kızına, kız kardeşine ve halasına gidip Deccal'a giderler korkusuyla onları bağlayacaktır. Sonra Allah Müslümanları ona musallat edecektir. Onu ve peşinden gidenleri öldüreceklerdir. Hatta Yahudi biri bir ağacın veya bir taşın altına saklandığında taş ve ağaç Müslümana "Şu benim altımdaki, arkamdaki Yahudidir, onu öldür" diye haber verecektir. Kıyamet günlerine dair bir bilgi, bu bilginin nasıl gerçekleşeceği ile ilgili bir netliğimiz yok, imanımız var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle söylüyor. Bu bir haber, bu bir uyarı ve biz bu uyarılara dikkat ediyoruz. Demek ki kadınları, kendi evlerimizdeki eşlerimizi, hanımlarımızı, annelerimizi, kızlarımızı, halalarımızı, teyzelerimizi de sürükleyebilecek bir rüzgar esecek. Deccal'ın böylesi bir rüzgarı olacak. İşte şu anda yeryüzünde enteresan bir rüzgar estiriliyor. Feminizm diye başlayan bir rüzgar başladı. Benim anlayabildiğim kadarıyla bu Deccal mıdır demiyorum. Ama Deccalizm diye bir şey var ki Deccal'ın bir bakıma ideolojisidir. Şeytanın beslediği yapıdır bu. Bu yapıya göre kadınlar erkekleştirildiler. Önemli hale getirilerek putlaştırıldılar. Kadınlar bu şekilde bir havanın ardına düştü. Modayla başladı. Önce evlerinden alındılar, sokaklara salındılar, çarşı pazarlara konuldular, çalışma ortamlarına itildiler. Sonra bu buradaki pesbaye haller sanki çok üstünlükmüş gibi ve erkeklerle kavganın içine sokularak sanki bir kavga varmışçasına enteresan bir ayrılma oluşturuldu. Ve ben üstünüm, ben özgürüm, bu benim hayatım, bu benim bedenim diyen bir yapı içerisinde film sektöründen başka sektörlere kadar kadının parlatıldığı, evvelden sadece cinselliğinin, vücudunun pazarlandığı zamanların ardından kadının bir şekilde üstünlüğünün de lanse edildiği ve her yerde haklarının savunulduğu ve böylece hayatın içerisinde dengesizliğin ortaya çıkacağı bir yapı bize geldi. Yani artık evlerimizdeki hanımlarımızı zincirle bağlayabilsek, gücümüz yetse, buna da gücümüz yetmeyecek bir dönemde bir savruluşla ailelerimiz gidiyor. Sımsıkı Müslümanca bir hayata sarılmış görüntüsü veren hanım kızlarımızın kalpleri ve kafalarının bulundukları okullar, ortamlar ve eğitimler, hatta bu eğitimler dini eğitimler bile olsa onlara gelen bilgileri bu şekilde dönüştüren bir tezgah ortaya çıktı. Biraz kuş diliyle konuşuyorum. Söylediklerim net değil. Çünkü bir şeyler net ifade etmek insanı şu şekilde korkutuyor. Sadece belli bir konuyu yargılamış olacağız, onu işaretlemiş olacağız, onu isimlendirmiş olacağız. O zaman da kastımız bu kadar dar değil. Geniş bir şey anlatmaya çalışan bir insanın kullanmak zorunda olduğu bir dili tercih etmek durumundayız. Dolayısıyla Müslüman olarak hep beraber düşüneceğiz. Nasıl bir rüzgardır bu rüzgar diye evlerimizdeki benliklerimizi sahip olduğumuz kimseleri bile elimizden alan bir anlayış. Mevla yardım etsin. Bakıyorsunuz hadis-i şeriflerin içerisinden hanımlarımız, kadınlarımız, kızlarımız feministçe söylemin getirdiği bilgileri deriyorlar. Orayı tercih ediyorlar. Tersi de yanlıştır. Yani erkekler de maçovari bir tavırla ayet ve hadislerin içerisinden kendi işlerine gelen güya kendilerini böyle daha rahatlatacak, kadınları aşağılayacak, ezecek şeyler tercih ediyorlarsa bu da bayağı bir tarzdır zaten. Fakat İkisi de savrulma, ikisi de yanlışlaşmadır. Allah korusun. Allah'ın bize sunduğu dini de başka batıl ideolojilerin ekseninde öğrenmekten Rabbimize sığınıyoruz. Kalıbı başkaları döküyor. İçerisine hangi sıvıyı dökersek dökelim, sıvı o kabın şeklini alıyor. Yani bu bilgiler feminist bir kaba döküldüğünde ayet de olsa, hadis de olsa başka bir anlam, başka bir kıble kazanıyor ve bozuluyor. Rabbim bizleri doğru üzerinde tutsun ki doğruyu bulalım. Kalıplarının Allah tarafından döşendiği bir hayatı oluşturmaya çalışacağız zihnimizde. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5354. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken 100 defa istiğfar ettikten sonra, yani estağfirullah, estağfirullah dedikten sonra, Allah'ım beni bağışla, merhamet et ve tevbemi kabul et. Sen tevbeleri kabul eden ve merhametli olansın veya tevbeleri kabul eden ve bağışlayıcısın dedi. Allahümme ağfirli varhamni ve tub aleyye inneke entet tevvabur rahim ev inneke tevvabun gafur demiş Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bir mecliste otururken ne yapacağımızla alakalı da bir bilgi. 5355. hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer, Allah ondan razı olsun, o aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Kevser cennette bir ırmaktır. Kenarları altından, yatağı ise incidendir. Suyu sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır. Kevser'le ilgili hem mahşer meydanındaki havuz bilgisi var, hem de cennetteki bir ırmak olduğu bilgisi var. Burada şu anda bu cennet ırmağı bilgisini okumuş olduk. Rabbim ondan içmeyi bize nasip etsin. Umarım ki Kur'an'dan içenler o Kevser'den de içecekler. Ahmet bin Hanbel'in müstedinde 5356. hadis-i şerif, yine daha evvel okuduğumuz bir hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, başın bir bölümünün tıraş edilip bir bölümünün bırakılmasını yasakladı. Kada diye bir tıraş türü vardı. Başın bir tarafını tıraş ediyoruz, diğer tarafları kalıyor. Bu olmaz. Her taraf aynı şekilde tıraş edilecek. Bunu öğretiyor Efendimiz bize. 5357. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer aktarıyor. Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve onu yüzüstü bırakmaz buyururdu. Yine şöyle buyururdu Resulullah Efendimiz. Muhammed'in canı elinde olana yemin olsun ki iki kişi Allah rızası için birbirini sevdiği zaman ancak içlerinden birinin işlediği bir günah yüzünden araları açılır. Müslümanın, Müslüman kardeşi üzerinde 6 hakkı vardır. Aksırdığı zaman ona yerhamike Allah der. Hasta ise ziyaretine gider. Yokluğunda ona karşı dürüst olur. Onunla karşılaştığı zaman yanına gelip selam verir. Davet ettiğinde davetine icabet eder. Öldüğünde de cenazesine katılır buyururdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın 3 günden fazla kardeşiyle dargın kalmasını yasakladı. Tamamen kardeşliğe dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den muhteşem ifadeler. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve onu yüzüstü bırakmaz. Birinci ilke bu öğrendiğimiz. Kardeşlik ilkesi. Ve bunun içerisinde zulüm yok. Yüzüstü bırakıp gitmek de yok. Onu mazlum bir halde bırakmıyoruz da. Destek olacağız. 2. Yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki iki kişi Allah rızası için birbirini sevdiği zaman ancak içlerinden birinin işlediği bir günah yüzünden araları açılır. Yani mutlak günah vardır. Ya birbirimize karşı işlediğimiz bir işten dolayı günah ya da Allah'a karşı yaptığımız bir yanlış sebebiyle aramıza bir kötülük, bir gölge düşer. Bu da aramızın açılmasına sebep olur. Hedef kayması insanlar da birbirinden ayırır. Müslüman kardeş üzerinde 6 hakkı var. Birisi aksırdığı zaman yerhamike Allah demek. Elhamdülillah dediğinde. Hasta ise ziyaretine gitmek. Yokluğunda ona karşı dürüst olacak. O yokken onu savunacak. Onunla karşılaştığı zaman yanına gidip selam verecek. Selamlaşacak. Davet ettiğinde davetine icabet edecek. Öldüğünde de cenazesine katılacak. Yine Efendimiz şöyle bitirdi. Müslümanın 3 günden fazla kardeşiyle dargın kalması yasaklandı. Hadi gönüldür. Düştü, sıkıntılandı, kalkmadı, gitmedi, gitmek istemedi filan. Bir böyle olsun. 2. gün ama tamam hadi öde. 3. Sonrasının anlamı yok. Sonrası defterleri kabartıyoruz. Allah muhafaza eylesin. 5359. hadis-i şerif. İbni Ubeyd'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün babam Mekke'de Abdullah İbni Ömer ile birlikte otururdu. Babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kıyamet günü münafık iki koyun ağılı arasında kalan koyun gibidir. Birinin yanına gelse toslanır, diğerinin yanına gitse yine toslanır buyururdu deyince Abdullah İbni Ömer yalan söyledin dedi. Oradakiler babam hakkında iyi şeyler söyleyince, yani bu adam öyle bir adam değil filan deyince Abdullah İbni Ömer zaten dediğinizden farklı biri olacağını sanmıyorum. Ancak Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü söylemesine ben de şahidim. Ve o iki koyun sürüsü arasında kalan koyun gibidir buyurmuştu dedi. Babam ikisi de aynı anlama geliyor deyince Abdullah İbni Ömer ben öyle işittim karşılığını verdi. Hadis aktarımındaki ciddiyetle alakalı bir bilgi daha evvel de okumuştuk. Burada şu ek var. Bundan dolayı söyledim. Münafığın bir hali var ki dünyadayken de böyle sürüler arasında kalmış koyun gibidir. Hangi sürüye ait olduğu pek belli değil. Canı sıkıldı şurada, canı sıkıldı burada. Biraz kafir, biraz münafık, biraz Müslüman takılıp durur. Ama kıyamet günü de bu aynı olacak. Kafirler ile gidecek bir yeri yok. Müslümanlarla gidecek hiçbir yeri yok. Takılmaya çalışıyor. Bak ben de sizin cemaattendim. Ben de sizin ekiptendim filan demeye gayret ediyor. Ama tosu yiyor. Bir oraya bir oraya sürüklenip duruyor. Bu korkunç bir durumdur. Büyük bir savrulmadır. Dünyada bunu bir menfaat gibi, bir akıllılık, bir tilkilik gibi düşünebilir. Ama kıyamet gününde bu rezalet, rezilliktir. Rabbim korusun. 5361. hadis-i şerifte okuyayım inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adama falan şey yaptın mı diye sorunca adam kendisinden başka ilah olmayanı yemin ederim ki hayır yapmadım dedi. Cebrail geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki aksine bu adam yapmadığı şeyi yaptı. Ama Allah onun la ilahe illallah sözünü kabul etti. Bu sebeple de bağışladı buyurdu. Yani aslında adam yalan söyledi ama sözündeki doğru cümle onu kurtarıyor. O doğru cümle ne? La ilahe illallah. La ilahe illallah şu anda yanlış bir hayat yaşayan biz Müslümanları da umarım kurtaracak temel cümlemizdir. Çok yanlıştayız. Söylediklerimizle yaptıklarımız tam tersi. Ama bir kelimemiz var ki ağzımıza yakışıyor ve bunu güzelleştireceğiz. Bu kelimemize tutunalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka hayatımıza karışmaya yetkili kimse yok. Ve Allahu Teala bu hayatı bize Peygamber aleyhissalatü vesselam ile öğretti. Biz de onun şahidiyiz. Onun peşindeyiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.